Ayrım 13.
Eğer hayatımı bir daha yaşasaydım. Eğer hayatımı bir daha yaşasaydım, sefere daha çok yanlış yapmaya cesaret ederdim. Rahatlar, kollarımı gererdim. Bu kez yaptığımdan daha çok saçmalardım. Daha az şeyi ciddiye alırdım. Daha fazla şans tanır, daha sık yola çıkardım. Daha fazla dağa tırmanır, daha çok nehri yüzerdim. Dondurmayı daha fazla, kuru fasulyeyi daha az yerdim. Herhalde daha çok güzel ama daha az hayali sorunum olurdu. Bilir misiniz, ben saati saatini, günü gününe mantıklı ve sağlıklı yaşayan insanlardanım. Oh evet, güzel anlarım oldu. Ama tekrar başlasaydım, onlardan daha çok olmasını çalışırdım. Aslında başka hiçbir şey olmamasını denerdim. Sadece anlar, birbirinin ardından, yaşadığım her günün ötesinde onca yıl yaşamak yerine. Ben hiçbir yere termometresiz, hırkasız, yağmurluksuz ve paraşütsüz gitmeyen insanlardanım. Hayatıma tekrar başlasaydım, çok daha az yükle yolculuk ederdim. Eğer hayatımı bir daha yaşasaydım, ilkbahara daha erken yalın ayak girer, sonbaharın gecine kadar da öyle kalırdım. Daha çok dansa gider, daha sık halay çekerdim. Daha çok papatya toplardım. Nadine Star, 85 yaşında. Çocuklar neden söz dinlemez? Yaplar ve yapmalarla yaşamak. Hiç sözümü dinlemiyor. Yapma diyorum, yine yapıyor. Kızım elleme diyorum, sanki inadına gidip elliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonunda bağır bağır bağırıyorum. Ne fayda? O yine bildiğini okuyor. Bu gibi yakınmaları ne çok işitmiş, belki de ne çok yapmışızdır. Gerçekten çocuklar neden söz dinlemezler acaba? Konuya girmeden önce kendimize dönük bir fantezi alıştırması yapalım. Farz edelim ki bir işinizi halletmek üzere birkaç günlüğüne başka bir şehre gitmek zorunda kaldınız. O şehirde oturan halanızda veya teyzenizde kalmak zorundasınız. Halanızın evine vardığınızda size yerleşmenize yardım ediyor. Bu arada odana girip çıkarken gürültü etme, enişten dinleniyor diyor. Banyoya girip ellerinizi yıkarken suyu fazla harcama, dikkatli kullan diye tembihte bulunuyor. Salona geçip oturmak istiyorsunuz. O koltuğa oturma, o misafir koltuğu kirlenmesin diyor. Akşam yemeğinde nefret ettiğiniz kereviz yemeğini saate çok iyi gelir diyerek size zorla yediriyor. Sokağa çıkmak istiyorsunuz, hava çok soğuk, üşüteceksin, şapkanı giymeden çıkma sakın diye tembihleyerek şapka giymende ısrar ediyor. Evet, sorarım size. Bir daha o kente gittiğinizde yine halanızda kalmak ister misiniz? Veya kalmak zorundaysanız ne hissedersiniz? Halanızın sözünü kibarca dinler gibi görünür, kafa sallar, sokağa çıkar çıkmaz şapkanızı çıkarır, bir oh mu çekersiniz? Yoksa halanızı dinler görünür ama duymamazlıktan gelir ve o etrafta yokken inadına misafir koltuğuna mı oturursunuz? Yoksa hala bana karışmayın, istediğimi yer, istediğimi giyerim mi dersiniz? Gerçekten ne yaparsınız? Hem neden halanızın sözünü dinlemek istemiyorsunuz? Söyledikleri aslında çok makul şeyler. Evet, onu yapma, bunu yapma, şöyle yap, böyle yap. Sürekli bu uyarıları duyan kişi ne hisseder acaba? Ne yapması gerektiği sürekli söylenen, yapmaya çalışırken yanıldığı veya yapmayı unuttuğu zaman hemen kızılan, bağırılan kişi sana yapma demedim mi? Hele sürekli yaşadığı yerde, yani kendi evindeyse ne hisseder acaba? Bıkkınlık mı? yoksa yaşam hevesini kaybetmek mi? Öfke mi? Bu hele bir çocuksa, çocukluğun getirdiği doğal merakını yitirme mi? İsyan mı? Bu olumsuz tepkilere karşı zamanla bir bağışıklık, bir savunma geliştirmez mi? Yani bunları artık duymaz, dinlemez olur, yaşamını sürdürmeye çalışmaz mı? Genellikle eğitimi hep yapılmaması gereken davranışları düzeltme, elleme, yapma veya yapılması istenen davranış yapılmadığı zaman hatırlatma, uyarma, ders çalış, yemeğini ye olarak algılarız. Ailelerin çocuklarına yaklaşım tarzını inceleyen bir araştırmacı, bir aileyi uzun bir süre gözlemci olarak izleyen araştırmacı, anne çocuk arasındaki iletişimi şöyle anlatır. 11 aylıkken annesi çocuğu kucağına alır veya masanın üzerinde giydirirdi. Kendi kendine yardım etmesine olanak verilmiyordu. Zira bu çocuk zaman kaybına neden olacaktı. Çocuk 17 aylıkken bir gün elimdeki kitabı gördü, gözlemci, ve almak için uzandı, arada pek açık olmayan bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Kitabı eliyle vurdu. Annesi, yapma dedi. Çocuk bileğimi tuttu. Annesi yine, elleme, rahat dur dedi. Çocuk büyüdükçe ve istenilen davranışları gösterip uyum sağladıkça anne çocuk arasındaki iletişim daha durgunlaştı. Anne bir disiplin olayı çıkmadıkça çocuğun yaptıklarına pek dikkat etmemekteydi. İletişim ancak çocuk yanlış bir şey yaptığı veya kızdırdığı zaman oluşmaktaydı. Okul döneminde ise annenin tek ilgisi okul başarısı veya başarısızlığı ve okulda itaat etmesi veya sorun çıkarması ile alakalıydı. Diyeceksiniz ki, şunu yapma, böyle yap demeden çocuğa iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı nasıl öğreteceğiz? Psikolojide kademeli yaklaşmalar terimiyle açıklanan bir yaklaşım tarzı vardır. Kademeli yaklaşmalarda yapılması istenilen, beklenen davranış belirlenir. Örneğin, çocuğun yalnız başına kaşıkla yemek yemesi. Çocuğa istenen davranışta bulunabileceği ortam hazırlanır. Örneğin, yemek yerken yerleri ve masayı kirletebileceği bir yer, mutfak, çocuğun ağzına götürebileceği boyda bir kaşık ve izlenir veya davranış örnek olarak gösterilir ve açıklanır. İstenilen, beklenilen davranış veya ona çok yakın ama henüz mükemmel olmayabilen davranış yapıldığı anda pekiştirilir, yani takdir edilir. Şöyle ki, çocuğun yalnız başına kaşıkla yemek yemesini istiyoruz. Beklenen, istenen davranış. Çocuğun önüne yemek tabağını koyar, ne yapması gerektiğini açıkça gösterebiliriz. Ya biz bir kaşık alıp yemeği ağzımıza götürür veya çocuğun elini tutarak tabaktan yemek alıp ağzına götürmesine bir iki kere yardımcı oluruz. Bunları yaparken de sözle açıklarız. Bak, şimdi kaşıkla tabaktan biraz yemek aldın, kaşığı ağzına götürdüm gibi. Ondan sonra çocuğu serbest bırakıp ne yapacağını izleriz. Pek tabii başlangıçta tabaktan kaşıkla yemek alıp ağzına götürmeyi düzgün ve temiz bir şekilde beceremeyecektir. Yemeği almasını bilemez. Yemek kaşıktan dökülebilir. Çocuk ağzına götürürken üstüne dökebilir. Bunlara tepki göstermeyiz. Bunlara karşı önceden tedbir alıp, çocuğa plastik bir örnek giydirmek, yemeği kolay temizlenebilen bir yerde, mutfakta vermek çok önemlidir. Önemli olan, çocuğun yapamadığı, beceremediği zamanlarda hemen olumsuz eleştiri, olumsuz tepki göstermeyip, yaklaşık bile olsa yapabildiği her davranışı ve çabayı desteklemektir. Evet, çok güzel! Bravo! Bu kez çok iyi becerdin gibi. Böylelikle çocuğun çabası, yaklaşık davranışları ve ileride istenilen davranışları takdir sözleri ile pekiştirilir. Bu şekilde çocuk takdir duymak için daha iyi ve daha güzel yapmaya çalışır. Çabalar bir süre sonra gerçekten becerir. Şimdi burada aslında ne yaptık? Çocuğun yapmaması gereken davranışlarına kaşığı ağzı yerine burnuna getirmek, tabaktan yemek alırken tabağın dışına dökmek gibi tepki göstermedik. Yani olumsuz tepkileri kaldırdık. Pek tabii burada söz konusu davranışlar göz ardı edilebilecek davranışlardır. Örneğin çocuk püresinin içine kaşığı ile vurup etrafa sıçratıyorsa tasvip etmediğimizi kızmadan gösterir, beklenen davranışı tekrar örnekleriz. Demek ki esas yaptığımız dikkatimizi sadece çocuğun yapmaması gereken davranışları üzerine yöneltmek yerine özellikle olumlu, beklenir ve istenir davranışlarına yöneltmektir. İstenmeyen davranışlara hemen tepki göstermek yerine istenir, beklenir davranışlarına hemen tepki göstermektir. Çocukları tatilde buz pateni kaymaya götürdüğümde soğukta beklemekten sıkılıp acaba ben de denesem nasıl olur diye içimden geçirmiştim. Öylesine özgürce kaymak müthiş cazip geliyorsa da doğrusu benim yaşımda paten kaymasını becerebileceğimi hiç ummuyordum. Temkinli davranarak pistteki hocaya öğrenip öğrenemeyeceğimi sordum. Hoca gayet güvenli bir şekilde, "Tabii, neden olmasın?" dedi. O zaman işe ders alarak başlamayı daha temkinli buldum. Hoca önce küçük adımlar atarak buz üstünde yürümesini gösterdi. Sonra benim yürümemi istedi. Her attığım adımda, "Evet, çok güzel, aferin!" diyerek beni yüreklendiriyordu. Az sonra tutunmadan yürümeye başlamıştım. Hoca bu kez hafif hafif kaymayı gösterdi. Benim de yapmamı istedi. Çok korktuğum halde beni yüreklendirdiğinden denemek istedim. Hoca yanımda duruyor, her düşme esnasında beni tutuyordu. Derken hafiften kaymaya başladım. Hoca, 5 adımda bir sendeliyordunuz, şimdi 8 adıma çıktınız diyordu. Doğrusu çabalarımın arasında hiç de farkında değildim. Biraz sonra, şimdi 15 adımda düşme daha kaymaya başladınız dedi. Aniden farkına vardım. Hoca hiç olumsuz ikazda bulunmuyor. Sürekli olumlu çabalarımı ve adımlarımı övüyordu. Dikkatimi hocanın yaklaşım tarzına verdim. Hoca her adımıma evet, evet, evet çok güzel, aferin demekteydi. Çok şaşırmıştım. İnanır mısınız? 45 dakika sonra pistte kendi başıma yavaş yavaş kaymaya başlamıştım. Şimdi burada hocanın neler yaptığını incelersek. 1. Bana güvendi ve güvenini belirtti. Tabii ki kayarsınız. Neden olmasın? Bu güven başarılı olabilmenin çok önemli bir öğesidir. Hoca öyle diyeceğini, sizin yaşınızda biraz zor olabilir, düşebilirsiniz gibi uyarılarda bulunsaydı, herhalde cesaret edemeyecektim. 2. Yapmam gereken davranışı, adımları örnekledi ve açıkladı. 3. Yaptığım her olumlu hareketi, doğru adımı hemen takdir edip destekledi. Evet, evet, çok güzel, aferin. 4. Hiçbir olumsuz tepkide bulunmadı. Aman, dikkat edin, düşeceksiniz, olmuyor. Biraz daha dikkatli olun gibi cesaret kırıcı tepkilerde bulunmadı.
Ayrım sonu.